Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda hayra öncülük etmekle ilgili hadis-i şerifler okuyoruz. Ebu'l-Abbas Sehl ibn-i Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Hayber gazvesi gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yarın bu sancağı Allah'ın kendisinin eliyle fethi nasip edeceği, Allah'ı ve Resulünü seven, Allah'ın ve Resulünün de kendisini sevdiği bir kişiye vereceği. Hayber'de Yahudilerin kaleleri güçlü, yüksek, uzun müddet uğraştırmış Müslümanları. Sonunda Efendimiz bu müjdeyi vermiş. Gazveye iştirak edenler sancağın aralarından kime verileceğini düşünüp konuşarak geceyi geçirdiler. Acaba kime verilir? Bana olur mu? Bir ümit. Çünkü vaatler büyük. Fetih onun eliyle gerçekleşecek. Allah ve Resulü onu seviyor. O Allah ve Resulü seviyor. Bu tasdiki almak, bu garantiye almak herkes için önemli. Sabah olunca sancağın kendisine verileceği ümidiyle bütün sahabiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna koştular. Peygamber Efendimiz Ali bin Ebi Talip nerede diye sordu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü o gözlerinden rahatsız dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz ona haber verecek birini gönderiniz buyurdular. Ali radıyallahu anh getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözlerini tükürüğüyle tedavi ederek kendisine dua etti. Dua edip tükürüğünden birazcık gözlerine sürüyor Efendimiz. Mucizevi bir şekilde Cenab-ı Hak ona şifa veriyor. O kadar ki hiç ağrısı yokmuş gibi oldu. Peygamber Efendimiz sancağı ona verdi. Ali radıyallahu anh, ya Resulallah onlar da bizim gibi mümin oluncaya kadar mı savaşacağım dedi. Savaşın esasını öğrenmek istiyor. Temel gayemiz ne olacak? Onlar da bizim gibi Müslüman oluncaya kadar savaşacak mıyım? Resul-i Ekrem acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var. Kendilerini İslam'a davet et. Acele işleri karıştırabilir. Acele etme, sakince var. Önce İslam'a davet et. Uymaları gereken ilahi yükümlülükleri kendilerine haber ver. Müslüman olursan, iman edersen ibadetler vardır. Haklar, hukuklar vardır. Vazifeler vardır. Bunları söyle. Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir tek kişiye hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Bu son cümle konumuzla ilgili hayra vesile olmak, hayra öncülük etmek. Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir tek kişiye hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. O zaman için kırmızı develer çok değerli, çok kıymetli. Herkes alamıyor. Bir tanesini bile almakta zorlanıyor. Efendimiz pek çok kırmızı deveden daha hayırlı olduğunu söylüyor. Yani savaşın asıl hedefinin, özünün, gayesinin ne olduğu burada anlaşılıyor. Savaştan maksat insanları kurtarmak, insanlara doğru yolu göstermek. Bunun için de teşvik var. Bunu yapmak, bir insanı kurtarmak dünyalara bedel. Yani bir insana can vermek, hayat vermek, bütün insanlara hayat vermek gibidir buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Bir insanı öldürmek de bütün insanları öldürmek gibidir diye. Bir insanın doğru yola çevrilmesi, Rabbine itaate çevrilmesi, ebedi cenneti kazandırılması o insana dünyalara bedel oluyor. Dünyalarla değişilecek gibi bir değer, fazilet değil. Dolayısıyla hayra vesile olmak, iyiliklere öncülük etmek bir Müslümanın temel hedefi, gayesi olur. Bu hadisi rivayet eden ravi Sehl ibn-i Sa'd Es-Sa'idi kimdir? Ensardan yani Medineli sahabilerdendir. Resul-i Ekrem Efendimiz vefat ettiğinde Sehl henüz 15 yaşındaydı. Uzun bir ömür sürdü. 15 yaşındakiler Efendimiz gazveye götürüyor. Savaşa gidiyorlardı. Yani kocaman delikanlı sayılır 15 yaşında. Bugün çocuk sayılsa da. Ve 88 veya 91 senesinde, Hicri 91, miladi 710, Medine'de vefat etti. Medine'de en son vefat eden sahabi o idi. Emsalinden kimsenin kalmadığını anlatmak için, şayet ben ölürsem Allah ve Resulü şöyle buyurdu diyen hiç kimseyi işitemeyeceksiniz derdi. Ancak nasıl der? Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuş diyebilir. Yoksa Allah Resulü şöyle buyurdu diyemez. Sehl'in ismi daha önceden Hazn idi. Allah Resulü beğenmediği bu adı değiştirerek kendisine Sehl ismi verdi. Hazn, sertlik, zorluk anlamına göre. Sehl de onun zıttı, kolaylık. Efendimizin adeti kişilerin, mekanların, yer isimlerini kötü mana ihtiva ediyorsa, zorluk, sıkıntı ihtiva ediyorsa onları güzel manalara çevirmek. Güzel manalarla değiştirmek. Burada olduğu gibi Hazn, sertlik, kabalık, zorluk ismini Efendimiz Sehl'e çevirmiş. Kolay. Künyesi Ebu Abbas veya Ebu Yahya'dır. Haccac zamanında eziyet görenlerdendi. Haccacı zalim. Sahabeden pek çok kişiye eziyet etmiş. Güya Müslüman ama siyaset icabı sahabelere dahi eziyet etmiş. Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh de bunlardan birisi. Kendisinden Ebu Hureyre, Said bin Müseyyep, Zühri, Ebu Mazim ve oğlu Abbas hadis rivayet ettiler. Sehl'den rivayet edilen hadis sayısı 100'e ulaşır. Ondan naklen Buhari ve Müslim kitaplarına müştereken aldıkları hadis sayısı 28'dir. Peygamberimizden rivayet ettiği bir hadisin anlamı şöyledir. Kulun Allah yolunda cihad için yaptığı sabah yürüyüşü dünyadan ve bütün dünya varlıklarından daha hayırlıdır. Sabahleyin bir anlık, kısa bir anlık bir yürüyüş, Allah yolunda olan bir yürüyüş, dünyadan ve bütün dünya varlıklarından daha hayırlıdır. Demek Allah yolunda olmak, vakti, zamanı Allah yolunda geçirmek lazım ki kıyamet günü yarın karşımıza çıksın. Yevmeydin yetedekkür insanu fe evenne lehu zikra yegulu ya leyteni gaddemtü li hayati. O günün, o dehşetini, kıyameti, mahşeri, hesabı, kitabı görünce insan diyecek ki yegulu ya leyteni gaddemtü li hayati, ya leyteni gaddemtü li hayati, keşke şu hayatım için önceden bir şeyler gönderseydim diyecek. Yani hayati diyor, hayatım diyor. Gerçek hayat orası çünkü. Dünya hayatı için ihtiyaçlar olduğu gibi ahiret hayatında ihtiyaçlar var. Dünya hayatının ihtiyaçlarını düşünen, hazırlık yapanların ahiret hayatına da hazırlık yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla Allah yolunda bulunmak, niyetiyle, bedeniyle, kalbiyle o yolda vakit geçirmek gerçek hayatımız için yapılan hazırlıklar anlamına geliyor. Radıyallahu anhum ecmain. Açıklamalar bu hadis-i şeriften, atışla ilgili açıklamalar. Hayber gazvesi hicretin 7. yılında yapıldı. Hayber Yahudilerin bulunduğu bir yerdi. En mühim kaleleri de buradaydı. Müslümanlara karşı sık sık tehdit oluşturmaya başlamışlardı. Anlaşmalara da uymuyorlardı. Çünkü güçlüler, silahları çok, paraları çok, mekanları sağlam, oraya sığınıp kapılarını kapattılar mı kimse onlara bir şey yapamıyor ama fesat, fitneleri çok. Bu sebeple Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaşmaya karar verdi. Efendimiz çok güzel stratejiler uyguladı. 6. yılda Hudeybiye anlaşmasını yaptı. Çünkü Medine Mekke ile Hayber arasında. Mekkelilerle 10 yıllık anlaşma yaptı, sulh yaptı. O taraftan tehlike kapısını kapattıktan sonra bu tarafa, Yahudilere yöneldi. Onları da tehlike olmaktan çıkarmaya azmetti. Hayber kuşatması günlerce sürdü. İbn-i İshak'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber önce Ebu Bekir'i sonra Hazreti Ömer'i Hayber kalelerinin fethi için göndermiş. Her ikisi de düşmanı yıpratıcı ve teslime zorlayıcı darbeler vurmuşlarsa da kaleler alınamamıştı. Neticede Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi komutan tayin etti. Fetih onun eliyle müyesser oldu. Çok zorlanmışlar. Şu yüksekten ok atıyorlar tabii ki Müslümanların üzerine. Ateş atıyorlar. Değişik şeyler, zararlı şeyler atıyorlar. Müslümanlar yıpranıyor. Sahabe-i kiram Hazreti Peygamberle cihada katılmayı vazgeçilmez bir vazife, bir ibadet bilirlerdi. Allah yolunda cihad ederken şehit olmak onların dünyadaki en büyük arzuları idi. Çünkü cihadın ve şehit olmanın Allah katındaki değerini ve mücahitlerle şehitlerin cennetteki üstün mertebelerini Kur'an-ı Kerim ve sünnetten öğrenmişlerdi. Bu sebepledir ki Hayber gazvesinde sancağı taşımaya, komutanlık gibi üstün bir vazife üstlenmeye hepsi talip olmuştu. Halbuki sancaktar en çok saldırıya uğrayan kişidir. Yani düşman önce sancağı tutan kimseye saldırır ki düşmanın sancağı yere düşsün diye. Dolayısıyla sancak tutmaya, sancak taşımaya, komutan olmaya talip olmak demek, şehit olmayı baştan kabullenmek demektir yani. Şehitlikten korkmamak demektir. Bütün sahabi de böyleydi. Bu bahtiyar kişinin kim olabileceği düşüncesi bütün bir gece onları uyutmamıştı. Onların bu samimi ve candan arzuları, kalplerinden geçirdikleri iyi niyet bile tamamen bir hayır olup Allah katında ecir almalarına vesiledir. Yani niyetleri sancağı alıp savaşmak, o niyetlerine Cenab-ı Hak ecirlerini ihsan edeceğini bildiriyor. Peygamber Efendimiz sahabeye ve ümmete hastalıkların tedavi yollarını öğretmiş ve uygulamıştır. Hastalıkların tedavi yöntemleri tek yönlü olmayıp çeşitlidir. Bu yollardan bir de okuma ve nefes etme suretiyle yapılan tedavi olup buna rukiye denilmektedir. Yani ilaçta kullanırsın, okursun, dua da edersin. Hepsi hastalık için lazımdır. İlaç kullanırken de dua edersin. Allah'ım bu ilacı içiyorum ama şifa sendendir, sen şifa ver diye. Tabi savaş meydanında ilaç yok, merhem yok, tedavi edecek bir şey yok. Efendimiz de dua ediyor Hazreti Ali'nin gözleri için. İşte burada Resulullah Efendimizin Hazreti Ali'nin ağrıyan ve hasta olan gözünü tedavi etmesi bu çeşit bir tedavi yönteminin ispatıdır. Rukiye'nin olduğunu gösteriyor. Çünkü Peygamberimiz sahabeyi de bu yönde eğitmiştir. Ancak tedavinin bugün kullanılan bütün meşru usullerine de Resul-i Ekrem'in emir ve tavsiyelerinde kendine has adıyla tıbb-ı nebevi eserlerinde genel anlamda rastlamaktayız. Yani Efendimiz bitkileri kullanmış, ilaç kullanmış tedavi için. Çünkü Cenab-ı Hak hastalığı verdiği gibi devayı da veriyor. Cenab-ı Hak hiçbir hastalık indirmemiştir ki onun tedavisinde yaratmasın buyuruyor Efendimiz. Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz buyuruyor. Ama haramla tedavi olmaz buyuruyor. Helal ilaçlarla tedavi olun buyuruyor. Dolayısıyla tedavi normal yolu sebeplere sarılmak, tedavi olmaktır. Ama bu şekilde mucize göstermesi Efendimizin o istisnai bir durumdur. Ve duanın da tedavide önemli bir yeri işgal ettiğini göstermektedir. Nebevi tıp çok geniş kapsamlı bir konu olup onu burada tanıtmak mümkün değildir. Fakat yeri geldikçe bu eserde bazı kısımlarından bahsedilecektir. Riyas-ı Salih'in şerhinde yer yer bahsediliyor. Tıbb-ı Nebevi diye ayrı bir ilim dalı. Müslüman olmayanlarla savaş, onlar Müslüman oluncaya veya İslam'ın hakimiyetini kabul edinceye kadardır. İslam'a boyun eğeceksiniz diyor. Anlaşma yapacak. Onun için Hazreti Ali onlarla bizim gibi Müslüman oluncaya kadar mı savaşacağım diye sormuştur. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak onları İslam'a davet etmesini, bu daveti kabul etmezlerse uymaları gereken ilahi yükümlülükleri haber vermesini istemiştir. Bu yükümlülük onların ödeyecekleri cizye, yani Müslüman olmayanların İslam'ın hakimiyetini kabul edip İslam topraklarında emniyet içinde yaşamalarına karşılık ödeyecekleri vergidir. Şu halde Müslüman olmayanlarla savaş, onların mutlaka Müslüman olup bu dine girmeleri, kendi dinlerini terk etmeleri anlamına gelmez. İslam'ın hakimiyetini kabul edip Müslümanların yönetimi altına girmek veya onlarla sulh yapmak anlamına gelir. Dünyada hakikaten tek adalet sağlayacak bir din varsa İslam'dır. O da Müslümandır. Allah'tan korkan, adalete riayet eden Müslümandır. Hatalar, eksikler olsa da onun dışında gayrimüslimlerin nasıl zulmettiklerini hala görüyoruz gözümüz önünde. İşte demokrasi diyerek, insan hakkı diyerek, adalet diyerek her yerden zulmediyorlar. Askeri olarak zulüm, sağlık sektöründe zulüm, ziraatta zulüm, her alanda, medyada zulüm, her yerde kafirse, gayrimüslimse zulmü, fesadı bitmez. Dolayısıyla yeryüzü Allah Teala yeryüzünü ben salih kullarıma varis kıldım diyor. Yeryüzüne salih kullarım hakim olması lazım. Yeryüzüne Müslümanın sözü geçecek. Ona boyun eğecek herkes. Ama zorla din değiştirmesi gerekmez. Müslümanın dediğini yaparak kendi hür hayatına devam edebilir. Müslüman onu çünkü zulümden engelleyecektir. Zulmetmesine engel olacaktır. Tabi ona zulmetmek de yasaktır. Ona zulüm de etmeyecektir. Dolayısıyla gayrimüslimler hiçbir zulme uğramadan ve kimseye zulmetmeden kendi hallerinde, kendi inançlarını yaşayabilirler. Ama onları hakim konumuna getirirsen onlar durmaz insanlara zulmederler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak burada mutlaka Müslümanın hakimiyetini istiyor. Ya Müslüman olun, bizim gibi olun, siz de hakim olun o zaman. Ya bizimle sulh yapın, bize cizye verin, hakimiyetimizi kabul edin. Hür bir şekilde kendi dininizi, inancınızı yaşayabilirsiniz. Sıkıntı yok. İkincisi, üçüncüsü de savaş. O zaman savaşta artık ölüm mü gelir, esaret mi gelir? Onu da Allah bilir, bilmiyoruz. Bu üç şıktan birisini teklif ediyor. Burada bilinmesi gereken en önemli nokta, düşmanla harbe girişmeden önce onların İslam'a davet edilmeleri gereğidir. İslam alimlerinden pek çoğu bu davetin vacip olduğunu söylerler. Savaşmadan önce mutlaka tebliğ vaciptir. Böylece harbin İslam'ın tebliğinde en son safha ve en son çare olduğu da anlaşılmış olur. En son çare savaş. Çünkü İslam'ın gayesi yeryüzünde Allah'ın hükmünün geçerli olmasının temindir. Bunun için her meşru çareye başvurulur. İslam'ın gayesi yeryüzünde Allah'ın hükmünün geçerli olmasını temin etmektir. Bunun için sulh yapılır, tebliğ yapılır. Tebliğ öncelikle, önce tebliğ, sonra sulh, sonra olmazsa savaş. Bu hadisin bu bölümde verilmesinin esas sebebi hadisin son kısmındaki Peygamber Efendimiz'in sözüdür. Buna göre bir tek kişinin bile hidayetine vesile olmak, bütün dünya zenginliklerine sahip olmaktan daha önemlidir. Çünkü dünya malı bu dünyada kalır, zayi olur, yok olur. Hakkı verilmezse insanın dünyada azgınlık ve sapkınlığına, ahirette de azabına, cehenneme girmesine sebep olur. Halbuki hidayet bir insan dünya ve ahiret saadetine kavuşturur. İnsan yaratılış gayesini anlar, Allah'a layıkıyla kul olur. Onun hoşnutluğunu, rızasını kazanır ve ebedi cenneti hak eder. Bunlar ise Allah katında en makbul kul olmanın yoludur. Kırmızı deve Araplar için o günün şartlarında en büyük zenginlik alametiydi. Kızıl develer. Bunlar zamana, şartlara ve ülkelere göre değişebilir. Bir yerde lüks marka bir araba, bir yerde uçak, bir yerde denizdeki yat veya başka şeyler zenginlik alameti sayılabilir. Bu hadisin ifade ettiği mutlak manadaki zenginlik ise her zaman için geçerlidir. Yani Kızıldeve'nin yerine kaldır, lüks bir arabayı bugün koy, bir tanesini bile alamaz çoğu insan. Bundan çok olsa seni diyor yani. Bu hadisi Ebu Hureyre rivayetiyle 95 numaralı hadiste tekrar gelecek. Veya geçmişte 95 numarayla okumuş, görmüştük. Hadisten öğrendiklerimiz, bir, Allah Resulü'nün Hayber'in Hazreti Ali tarafından fethedileceğini önceden bildirmesi ve hasta olan gözünü iyileştirmesi onun mucizelerindendir. Peygamberimizin pek çok mucizesi var. Bunlardan birisi gelecekten haber vermesi. Yarın diyor, Allah'ın izniyle, Hazreti Ali'nin eliyle fetih gerçekleşecek. Sonra da dua ederek gözlerinin ağrısını iyileştirmesi. İki tane mucize. İki, hadis Hazreti Ali'nin faziletine, Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğine, Allah ve Resulü'nün de kendisini sevdiğine delildir. Üç, harpten önce düşman tarafını İslam'a davet etmek İslam'ın gerektirdiği vecibelerdendir. Dört, İslam'ın hakimiyetini kabul edenlerle harp edilmez. Kabul ettiyse, cizye veriyorsa, anlaşmaya kabul ettiyse onunla savaşılmaz. 5. Bir kimsenin hidayetine vesile olmak en üstün dünya nimetlerine sahip olmaktan daha hayırlıdır. 6. Sahabe-i kiram Allah ve Resulünü sevme ve onların sevgisini kazanmada birbiriyle yarışırlardı. Allah ve Resulü'nün sevdiğini gösterecek, ispat edecek, Allah katında tasdik ettirecek ve Allah ve Resulü'nün de kendisini sevdiğini öğrenecek, anlayacak en büyük gayeleri buydu o. İslami savaşların gayesi insanları dalaletten kurtarmak, hidayete kavuşturmaktır. Doğru yolu bulmaktır. İnsanlar buna itiraz edebilir. Senin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Herkesin kendine göre bir görüşü var diyebilir ama Allah'tan gelen vahiy, Allah'ın elçisi en doğruyu söylemiştir. Dolayısıyla insanlar her ne kadar farklı görüşlere sahip olsalar da, farklı görüşlerin doğru olabileceğini iddia etseler de yanlıştır. Tek doğru vardır. Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti. Onlar, insanlar anlayamasa da onları bir şekilde bu doğruya güzellikle olmasa, belki zorla mecbur bırakarak doğruya getirmek onlar için yapılacak en güzel iyiliktir. İnsan kendisine zulmeder, insan kendisine düşmanlık eder, acelecidir, aleyhine de beddua eder, aleyhine bazı şeyler de isteyebilir. İnsanı bazı yerlerde kısıtlamak lazım. Sonra dua eder. Eğer yapılmazsa niye benim elimi tutmadınız diye şikayetçi olur. Dolayısıyla İslam böyle bir metot uyguluyor. Tebliğ ediyor, sulh teklif ediyor, yoksa savaşıyor ki hakkı, gerçeği anlamayan insanlara zorla da olsa hakikati göstermek, kabul ettirmek. Tabi zorla İslam'a sokmak değil bu. Hükmü altına alıyor. Onlar tabi İslam'ın hükmü altında onun güzelliğini çoğu zaman görebiliyorlar. Onun doğruyu görme imkanı onlara sağlanmış oluyor. Ama görmezse de, inat ederse de onu zorlayacak durumda değil kimse. Bir rivayetle programımızı bitirelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bedevinin birisi peygamberimize geldi ve "Ya Resulallah, kıyamet günü mahlukatı kim hesaba çekecek?" diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Allah Celle Celaluhu" buyurdu. Bedevi "Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki kurtulduk" dedi. Şimdi bilmediği bir alem. Sonra acaba öldükten sonra bizi hesaba kim çeker? Melekler mi çeker? Cebrail mi? Azrail mi? Rıdvan mı çeker? Malik mi çeker? Kim çeker? Soruyor ya Resulallah diyor. Bizi kıyamet günü hesaba kim çekecek? Allah Celle Celaluhu. Seviniyor bedevi. Allah Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kurtulduk diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırıyor. Nasıl olacak bu ey bedevi, ey Arabi diyor. Nasıl kurtuldun yani? Ne demek istiyorsun? O da dedi ki diyor. Çünkü kerem sahibi olan biri bir suçluyu cezalandırmaya muktedir olduğunda ona ceza vermez, affeder dedi. Cenab-ı Hak kerem sahibidir. Bütün varlıklardan daha merhametlidir, daha şefkatlidir, daha kerem sahibidir. Dolayısıyla böyle ufak tefek kusurlarımızı, inat etmediğimiz, bilerek kasıtlı, inatla yapmadığımız şeyleri Cenab-ı Hak affeder, kerimdir. Allah kerimdir diyoruz ya. Dolayısıyla diyor bu da beni sevindiriyor diyor. Allah'ın hesaba çekmesi başkasının hesaba çekmesinden çok daha iyidir diye. Beyazlı Bistami Hazretleri'nin dediği gibi herkes diyor hesaba çekilmekten korkar. Ben ise hesaba çekilme istiyorum. Cenab-ı Hak belki beni huzuruna alır. Ey kulum der diyor. Bu da bana yeter. Ondan sonra bana dilediğini yapsın diyor. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızı burada sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.